Zihinsel bir ölüm. Büyük bir olayla karşılaşma umuduyla hemen hemen her zaman boşa çıkan, sıra dışı şeylerin ardına düşme yanlışını yapmasaydım, son yılların en yeni intiharlarından birinin gerçek öyküsünü kimse bilmeyecekti. Hepimiz, biz başkaları, istatistiklerin ne denli hatalı olduğunu biliyoruz. Hatalı sözcüğünü bile bile eksik anlamında kullanıyorum. Bazı edilgen kimseler, gönüllü ölümlerin artması karşısında nedenle acıyarak ürküntüyle yüzlerini ekşitseler de, kendi adıma ben bunların tümünün kaydedilmediklerini biliyorum. Hastalarla öldürülenler arasında intiharlar sık görülür. Belki de çoğunluktadır. Neredeyse her ölümün gönüllü olduğunu söylemek geliyor içimden. Ama nasıl, ne biçimde? Ne yazık. Kaba, sıradan, alabildiğine sıradan bir biçimde. Bilgi eksikliği, istem eksikliği, öngörüsü olan ve gücü yetenler azdır. Neredeyse kendini yılana yutturan bir kuş ya da odun ateşinin üstüne atılan deliler gibi yazgıya karşı bir atılım. Yaşamak istemeyen, kısa bir şimdiyi uzun ve güvenli bir geleceğe yeğ tutmuş olan insanlar. Leopardi onaylardı bunu ama bunların budanmış yaşamlar olduğunu kim yaslayabilir? Gizemini bildiğim intihar, şimdiye dek bilinen intiharların hiçbirine benzemiyor. Ne tarih ne de günlük haberler buna benzer ya da bunun aynı bir intihardan söz edebilirler. Hiç kimsenin kullanmadığı bir yol bulmak zordu. Daha az belirgin kurtuluş yollarının tümü bulunmuş, uygulamaya konmuştur. Uzun zamandan beri alışılagelmiş olan tabancayla kendini vurma ya da sıradan zehirleme olaylarına doymuş olan gazeteler, sık sık ilginç bir değişiklik olsun diye iyimser oyuncularını keyifle güldürmek için bunlardan birinin sözünü ederler. Gene de o bulmuş, uygulamıştır. Gelecekteki intiharı tuhaf bir biçimde öğrendim. Düzenli olarak bana tanıştırılan kişilerden hiçbir zaman olağanüstü bir şey çıkaramadığımı belirtmeliyim. Bir sabah eski kitapların durduğu bir arabayı karıştırırken Dostoyevski'nin Ecinlilerinin Fransızca çevresinin birinci cildi geçti elimi. Epey zaman önce okumuştum onu, üstelik birkaç kez. Hem sonra yalnızca birinci cildi vardı, bu yüzden onu satın almayı hiç düşünmüyordum. Nasıl oldu bilmiyorum, birden kitabın sayfalarını çevirmeye başladım. İçgüdüsel olarak mühendis Krylov'un olanca yalınlığıyla intihar üstüne görüşlerini öne sürdüğü sayfaya rastladım. Daha önce orada burada sayfa kenarlarına sertçe kırmızı kalemle düşülmüş işaretlerin ayrımına varmıştım ama burada doğrudan doğruya notlar vardı. Kurşun kalemle özensizce yazılmışlardı. Gene de onları çözdüm. Böyle değil. Pekala, ölüm korkusunu yenmek gerek. Bunun için kendini öldürmeye hazırlanmalı. Ama böyle değil. Ellerle intihar, kasap işi olmaz. Benim yöntemim için düşünceyi hazırlamalı. Kendi kendine yaşamı yatsımak, yıkmak gerek. Yavaş yavaş. Bedeni birdenbire parçalamamalı. Aptalca bir şey bu. Sayfa kenarlarına, boylamasına yazılmış bu birkaç satır. Bir süredir hiç olmadık biçimde merakımı uyandırdı. Bu sözleri kim yazmış olabilirdi? Yöntemi neydi peki? Ölmeden ölmek. Kitabı bir kez daha sinirli sinirli karıştırdım, şaşırdım. İç kapakta başta aradığım şey vardı. Bir mühür. Piyasada kullanılan şu korkunç eflatun mühürlerden. Bir ad, bir soyadı, bir de adres. Otton Gressler, Viedel Rut 25. Kitapçıya 3-5 kuruş verdim. Kitap cebimde koşa koşa uzaklaştım. Odama girer girmez onu daha iyi inceledim. Başka notlar da vardı. Ne ki daha önce orada olduklarına fazla bir şey katmıyorlardı. Ama bunlar yeterliydi. Çünkü kitabın sahibini buluncaya dek huzura kavuşamayacaktım. Peki ama bunları yazan o muydu bakalım? Hem sonra mührün üstündeki o Almanca ad, kitabın son sahibinin, gizemli notu yazanın adı mıydı? Hem bakalım hala aynı evde mi oturuyordu? Hangi kestirimde bulunursam bulunayım, bir ipucundan başka izleyecek ipucu yoktu. Biricik ipucu. Eyleme geçmeden duramazdım. Kitabı ve şapkamı kaptığım gibi yeniden dışarı fırladım. Birkaç dakika sonra tabanlarım kuvvetlidir, sinirli insanlar gibi de aceleciyim. Rut sokağı 25 numaradaydım. Pis sokak kapısını çaldım, açıldı. Kim o? Bir çocuk sesiydi bu. Gerçekten de merdivenden çıkınca kapının boşluğunda kırmızı önlüklü, çıplak ayaklı, solgun bir küçük kız gördüm. Kimi arıyorsunuz? Bay Otton Kressler hala burada mı oturuyor? Küçük kız gözlerini kocaman kocaman açtı, düşündü. Sonra birden, anne, anne, gelsene. Karşıdan ufak tefek, kırkını aşkın, berbat, yüzü kız çocuğununki gibi kirli bir kadın geldi. Kötü kötü baktı bana. Kimi istiyorsunuz? Adı yineledim. Sorumun hiç hoşuna gitmediğinin ayrımına vardım. Onu tanıyor musunuz? Diye sordu kuşkuyla. Tanımıyorum ama onu hemen görmem gerek, iş için. Kadın kararsızdı ama korkusu ağır bastı. Artık burada bizde kalmıyor. Gideli bu ayın 15'inde 3 ay oldu. Şimdi nerede kalıyor? Bilmiyorum. Gerçekten mi? Bilen yok mudur? Bitişik'teki şarapçıya gidin. Çeçino'yu sorun. Mektuplarını o alırdı. Selam verip indim. Evden 2 adım uzaklıkta şu perdeleri kırmızı, kirli kan ve kötü şarap rengi şarap evlerinden biri vardı. Solda karton üstüne yapılmış şişe resmi. İçeri girdim, pis pis kokuyordu. Neyse ki içeride kimse yoktu. Tezgahta tek bir kişi bile. Hey, baksanıza. Karanlık dip tarafta bir iskemle kargaşası vardı. Tozdan dumandan bir şey görünmüyordu. Karşıdan yüzü ışıl ışıl bir kadın bana doğru geldi. Şaşkınlıkla, tehdit karışık bir bakışla süzdü beni. Ne insanlar diye bağırdı yanıma yaklaşmaksızın. Arkasındaki karanlıktan beline mavi önlük dolamış sarışın bir genç belirdi. Siz ne istemiştiniz? Özür dilerim, siz Çeçino musunuz? Evet. Burada yakınlarda oturan Otto Kressler diye birini tanıyor musunuz? Elbette tanıyorum ama şimdi gitti. Nereye? Onun da bana yanıt vermeye hiç istekli olmadığını gördüm. Gözlerini dikip baktı, sonra alçak sesle özür dilerim, kesinlikle söyleyemem. Bir şey mi vardı? Çünkü doğrusunu isterseniz zavallı bir adamdır o. Ne yaptığını bile bilmez. Bu sokakta oturan birkaç kişiye borç bıraktı. Ardından birini gönderirsem vicdan azabı çekerim. Hayatımda kimseyi ele vermedim. Tanrı hakkı için gene de yakayı sıyırıyorum. Yanılıyorsunuz. Ondan istediğim bir şey yok benim. Tersine, kendisine vermem gereken bir şey var. Çok önemli bir konu. Onu görmeliyim. Ancak bugüne dek hiç karşılaşmadım kendisiyle. Bakın, pek kulak vermeyecektir size. Nasıl gülünç bir tip olduğunu bir görseydiniz. Hiçbir şeyi anımsamıyormuş. Onun için hiçbir şeyin önemi yokmuş gibi. Ara sıra kendi kendine konuşur ama iyi oğlandır. Parası varsa birçoklarının yaptığı gibi pintilik etmez. Bakın, bana onun nerede olduğunu bildiğinizi söylediler. Söyleyin bana, onun da hoşuna gidecek bu. Delikanlı gene gözlerini dikip baktı bana. Sonra ya benim bekçi ya da alacaklı olmadığıma inandığından ya da gizin onun için pek önemi olmadığından yanıtladı. Eğer şu günlerde onu hastaneye kaldırmadılarsa Sutufa sokağı numara 2'de oturuyor. Teşekkür edip hemen yola koyuldum. Rus sokağından Sutufa sokağına dek çok uzun bir yol yok. Ayrımına bile varmadan ulaştım oraya. 2 numara 15. ya da 16. yüzyıldan kalma şu eski Floransa saraylarından biriydi. Kabarık yontulmuş sert taşlarla çevrili, yuvarlak kemerli pencereler, tepede duvarlarla çevrili balkon, yer yer dökülmüş olabildiğine kirli, yarıya kadar duvarlı pencereler, her yanda bozulma belirtileri. Ayakkabı tamircisi bir kapıcı, başını elindeki ayakkabıdan kaldırmaksızın, hiçbir duygu belirtisi göstermeden yanıtladı sorumu. En üst katta, sağda. Yer yer balgam lekeleri, örümcek ağları bürümüş merdivenlerden çıktım. Merdiven başına çıkınca kapıyı çaldım. Başka bir kız belirdi. Bay Kressler evdeydi. Beni karşılamak için kendiliğinden oda kapısının eşiğine dek geldi. Belki yıllar geçince görünüşünü unutacağım ama bu ana dek açık seçik, el değmemiş, belleğime derinden kazılmış, sakladım onu. Otton Kressler tasarladığım gibi uzun boylu, sıska biriydi. Çocukluğunda yanaklarını zorla bastırmışlar gibi uzun ve dar olan yüzü, Hoffman'ın hayaletlerinden birinin karikatürüne benziyordu. Derin, inanılmaz derecede derin göz yuvaları, diplerinde iki kıvılcım, uzun, kıvrık, tensel olmayan bir burun, diri ama kadınsı bir anlatımı olmayan, alaycı ve buruk olmasına karşın kösnül bir ağız, üst üste binmiş dişler, neredeyse nokta gibi bir çene. Yüzü baştan başa kazınmış, kıpkırmızıydı. Ama elmacık kemiklerinin rengi sağlıklı doğal bir kırmızı değil, yüzünü boydan boya boynuna dek kaplayan kan oturmuş gibi kan kırmızısıydı. Kötü giyimliydi. Dışarı çıkmak üzereymiş gibi sırtında kül rengi bir palto, başında çirkin bir şapka vardı. Onu bulmaktan duyduğum heyecan öylesine büyüktü ki söyleyeceğim ilk sözleri, ziyaretimin mantıksal nedenini düşünmemiştim. Bana doğru yaklaşırken artık ona ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Zorunluluk açıklıktan yana karar verdirdi bana. Bay Kressler, siz misiniz? Genç adam başıyla onayladı. Sizinle hemen konuşmamız gerek. Eliyle odasını gösterdi, içeri girdim. Damlara bakan büyük, hemen hemen boş bir odaydı. Uzun bir taşıma sandığının üstüne bir şilte atılmıştı. Şiltenin üstünde bir battaniye ile bir yastık vardı. Sandalye yoktu, yalnızca bir hazır koltuk. Duvara iplerle kitap yüklü tahtalar asılmıştı. Bir köşede bir nota sehpası, kocaman, siyah, anlayabildiğimce sağlam, eskiden kalma. Kressler parmağıyla koltuğu gösterdi. Kendisi de yatağa benzemeyen yatağın üstüne oturdu. Konuşmanın bütün gidişatını benden bekliyormuş gibi suskun yüzüme baktı. Cesaretimi yitirmedim. Cebimden Dostoyevski'nin 1. cildini çıkardım, onu uzattım. Bu kitap sizin mi? Uzun zaman önce benimdi. Daha önce kaldığım yerde borçlarıma karşılık öteki kitaplarımla birlikte aldılar onu. 2. cilt hala bende. Ev sahibesi cahildi. Sayfa kenarlarındaki notlar sizin mi? Diye sürdürdüm kaldığım yerden. Krylov'un konuşmalarının yanındaki notları göstererek. Benim. Neden sordunuz? Bay Kressler alabildiğine dingindi. Ziyaretimin sorularının tuhaflığına karşı duyarsız gibiydi. Çünkü diye sözünü kestim birden. Çünkü bu sözcükleri okuyunca bir yöntem buldum onlarda. Yeni bir ölüm yöntemi. Ellerini kullanmadan yeni bir ölümün, üstün bir intiharın belirtisini. Zihnimi çok kurcalıyor bu. Bir fikrim var. Seçimin ağırlığını duyan ama çıkış için hangi kapıya yöneleceklerine karar veremeyen bütün insanları arıyorum. Böyle bir yöntemin var olup olmadığını, gerçekten bir şey bulup bulmadığınızı, bu bir şeyin gerçekleştirilip gerçekleştiremeyeceğini söyleyesiniz diye geldim size. Ben konuştukça dinleyicim yavaş yavaş soğukkanlılığını yitirdi. Göz yuvalarının derinindeki göz bebekleri bana doğru yaklaştı. Gözleri inin ağzına yaklaşan bir hayvanınki gibi yuvasından dışarı uğradı. Evet evet tamam diye bağırdı. Birinin bunu ciddi ciddi düşünmesi olanaksız, hele İtalya'da. Demek gerçek ölüm sorunu için geldiniz bana. Evet, yalnızca bunun için geldim.